Ayrım 36.
Amanda, Amanda. 20 yıldan fazladır görmemişti onu. O sıralar ikisinin de Nicholas olan sevgisi birbirlerine olan sevgiden baskın çıkmıştı. Bu arada tıbbiyedeki ders kitaplarını ezberden okuyarak gidip gelen o ıslak, yatık saçlı, atletik yapılı genç adam, hasta yatakların üzerine eğilmekten sırtı hafif kambur, bir yetişkin erkek olup çıkmıştı. Şimdi saçları kırlaşmış, yüzü ciddileşmiş ve gözlerine metal çerçeveli gözlük takmış olmasına karşın temelde hala o eski insandı. Yine de şimdi Amanda'yı tanıyabildiğine göre çok sevmiş olsa gerekti. Amanda'nın göründüğü kadar yaşlı olmamasının yolu yoktu. Çok da zayıflamış, bir deri bir kemik kalmıştı. Benzi sapsarı, soluk ve bakımsız, elleri nikotin lekesi içindeydi. Gözleri şiş, kızarık, fersizdi. Göz bebekleri de iri iriydi ki bu ona çaresiz, ürkek bir ifade vermişti. Ne Jamie'yi ne de Albie'yi görüyor, yalnızca Miguel'e bakıyordu. Yerinden kalkmaya yeltendiyse de sendeleyerek sallandı. Kardeşi atılıp onu göğsüne bastırdı. Sonra, ''Siz tanışıyor muydunuz?'' diye şaşkınlıkla Jamie'ye sordu. Jamie, ''Evet, çok öncesinden.'' diye yanıtladı. Geçmiş konuşmakta yararı olmadığını, Alba ile Miguel'in şu anda kendi içini bürüyen onulmaz yetim duygusunu anlayamayacak kadar genç olduklarını hissediyordu. Bunca yıldır gönlünün baş köşesine saklamış olduğu o çigan kızı imgesi, yalnız geçen ömrünün tek aşkı bir fırça vuruşuyla silini vermişti. Miguel ile birlikte Amanda yatak niyetinde kullandığı kanepeyi uzatıp başın altına bir yastık koydular. Amanda kimononusunu iki eliyle tutarak mecalsizce kendini savunmaya çalışıyor ve kopuk kopuk bir şeyler mırıldanıyordu. Birbiri ardına kısılmalarla sarsıldı ve yorgun bir köpek gibi solumaya başladı. Alba dehşet içinde bakı kalmıştı. Ancak Amanda gözlerini kapayıp kıpırtısız uzanınca genç kız onu tanıdı. Miguel'in hep cüzdanında taşıdığı küçük fotoğrafta gülümseyen kadın. Jamie, Amanda ile Alba'nın tanımadığı bir sesle konuşmaya başladı. Ve yavaş yavaş onu yatıştırmayı başardı. Kimiliğin hayvanları kullandığı bir yumuşaklık ve babacanlıkla okçuyordu onu. Sonunda kadıncağız biraz gevşedi ve Jamie onun sırtındaki eski çin kimonosunun kol yenlerini sıyırmayı başardı. İskelete benzer kollar ortaya çıktı. Alba bu kolların binlerce minik yara, bere ve delikle kaplı olduğunu, bunlardan kiminin mikrop kapıp cerrahiyle doğmuş olduğunu gördü. Derken Jamie kadın bacaklarını açtı. Bunlara da çok eziyet edilmişti. Jamie üzgüyle ona baktı. Ve bu kadın şimdi gördükleri bu umarsızlık durağına varıncaya kadar geçmiş olduğu korkunç yolları, kimsesizlikle, yoksullukla, sonu gelmeyen aşklarla dolu olan yılları o anda kavradı. Onu gençlik yıllarındaki gibi anımsadı. Saçlarının uçuşuyla, takılarının şıngırtısı, çınlayan kahkahalarıyla, olmayacak fikirlere dört elle sarılıp düşlerin peşinden koşmakta gösterdiği hevesle gözlerini kamaştırdığı yıllar. Onun gitmesine izin verdiği için ikisini de yitirmiş oldukları şunca zaman için kendi kendine lanet okudu. Hastaneye yatırılması gerek dedi. Şimdi tek kurtuluş umudu zehirden arındırma programı. Şu sırada cehennem azabı çekiyor. 12. Bölüm Komplo. Tıpkı adayın önceden bilmiş olduğu gibi başkanlık seçimlerini soldaki öbür partilerle birleşen sosyalistler kazandı. Oylama pırıl pırıl bir Eylül gününde yapıldı ve olaysız geçti. Her zaman kazananlar şu son yıllarda güçleri büyük ölçüde azalmış olmakla birlikte anımsanamayacak kadar eski günlerden beri başta olmaya alıştıklarından seçimden önceki haftaları zafer hazırlığıyla geçirmişlerdi. Dükkanlarda içki, pazar yerlerinde taze balık kalmamış, pasta ve çörek istemini karşılayabilmek için fırınlar çifte vardiya çalışmışlardı. Solu tutan taş şehirlerindeki seçimlerin kısmi sonuçta ilk alınmaya başladığında yukarı semttekiler kaygıya kapılmadılar. Çünkü kesin sonucu başkent oylarını saptayacağını hepsi biliyorlardı. Senatör Treba iyice rahat ve neşeli, sonuçları partisinin genel merkezine izlemekteydi. Muhalefet adayın yadsınamayacağı kadar önde gitmesi karşısında adamlarından herhangi birinin kaygılanmaya başladığını görünce Treba burun kıvırarak gülüyordu. Zafer beklentisiyle giyiminin katıksız, yaz siyahını bozmuş, ceketin yakasına kırmızı bir gül takmıştı. Televizyonda görüşme yaptıkları zaman onun, ''Biz her zaman kazananlar, demokrasiyi savunanlar yine kazanacağız.'' dediğini bütün ülke duydu. Köşedeki büyük evde Blanca, Alba ve hizmetçiler televizyon karşısında oturmuş çay içiyor, kızarmış ekmek yiyorlardı. Seçim haberlerini dikkatle izleyerek sonuçları bildirdikçe bir yana yazarken ekranda Tureba'yı gördüler. Her zamankinden daha yaşlı ve inatçı gözüküyordu. Alba, dedem kriz geçirecek dedi. Çünkü bu kez karşı taraf kazanacak. Gün ilerledikçe belirginleşen sonuçları ancak bir mucizenin değiştirebileceğini çok geçmeden herkes görmeye başladı. Yukarı semtin o beyaz, mavi, sarı evlerinde panjurlar indirildi. Kapılar sürmelendi. Kendi adayların balkonlarından ısınmış olan portreleriyle bayraklar çarçabuk kaldırıldı. Bu arada gecekondu mahalleleriyle işçi semtlerinde hemen herkes evcek, ana baba, nine, dede, çocuklar bayramlık giysileriyle sokağa uğramış, neşe içinde kent merkezine doğru ilerlemekteydiler. Sonuçları dakikası dakikasını izleyebilmek için ellerinde portatif radyolar taşıyorlardı. Yukarı semtte idealizm ateşiyle tutuşan birkaç öğrenci televizyonun başında suratlarından düşen bin parça çökmüş oturan akrabalarına nenik yaparak dışarı çıkıp olaya katıldılar. Yumruklar kalkık, düzenli sıralarla yürüyüşe geçmiş işçiler devrim türküleri söyleyerek kentin eteklerindeki sanayi semtinden sükun ettiler. Kentin göbeğinde toplaştılar ve birleşen halkların asla yenilmeyeceğini tek bir sesle haykırdılar. Ellerine beyaz mendiller alıp beklemeye koyuldular. Gece yarısına solun kazanmış olduğu ilan edildi. Göz açıp kapayana dek dağınık gruplar büyüdü, kabardı, taştı ve sokaklar zıplayıp sıçrayan, bağırışan, kucaklaşıp kahkahalarla gülen coşkulu insanlarla doldu. Meşaleler yaktılar. Sokaklardaki ses ve dans karmaşası disiplinli, kıvanç dolu bir alaya dönüşerek burjuvaların bakımlı caddelerine doğru yürüyüşe geçti. Görünmedik bir manzaraydı bu. Sıradan vatandaşlar, kalın tabanlı iş kunduralarıyla fabrika işçileri, kucakları bebekli kadınlar, ceketsiz öğrenciler. Eskiden 40 yılda bir girdikleri ve tamamen yabancısı oldukları o zenginlere özgü semtte serin kanlıkla yürüyorlardı. Şarkılarının yankısı, ayak sesleri, meşalelerinin parıltısı, panjurları kapanmış sessiz evlerin içine sızıyordu. Burada kendi terör kehanetlerine inanmış insanlar her an halk yığınlarınca lokma lokma doğranmayı ya da şansları varsa varlar yokları ellerinden alınarak Sibirya'ya yollanmayı bekleyerek korku içinde titreşiyorlardı. Gel gelelim, ortada onların kapılarını kıran, çiçek yataklarını ezip kükreyen bir kalabalık yoktu. Ahali sokaklarda dizili duran lüks arabalar ellerini bile sürmeden meydanlara, parklara doluyor, hiç görmemiş oldukları, nasıl kullanacağını bile bilmedikleri öteberiler sergileyen, Noel mevsimiymiş gibi şıkır şıkır donanmış vitrinleri şaşkın ve hayran seyrediyor, sonra barış içinde yollarına gidiyorlardı. Alay kendi evlerinin önden geçerken Alba avazı çıktığı kadar şarkı söyleyerek onlara katıldı. Ahali sevinçten kendilerinden geçmiş durumda bütün gece yürüdü. Zenginlerin evlerinde ise şampanyalar açılamadan kaldı. İstakozlar gümüş tepsiler üzerinde unutuldu. Pastaları sinekler üşüştü. Tan atarken en sonunda dağılmaya başlayan kalabalığın arasında Alba bir ara elinde bayrağı sallayıp bağırmakta olan Miguel'i seçti. Çevresindekileri iteleyerek ona doğru ilerledi. Onun adını boş yere çağırıyordu. Çünkü bu hayhuyu arasında Miguel onu duyamazdı. En son Alba yanına varıp da Miguel onu görünce elindeki bayrağı yanındaki kişiye vererek onu kucakladı, havaya kaldırdı. İkisi de yorgunluktan bitkindiler ve öpüşürken sevinçten ağlıyorlardı. Alba, "Miguel, ben dedim de sana kazanacağız diye güldü. Miguel, "Kazandık ama şimdi zaferimizi savunmamız gerekecek," diye yanıtladı. Ertesi sabah gece evlerinde korkuyla nöbet tutarak geçirmiş olan insanlar çılgın bir çığ gibi sokaklara döküldüler. Bankaları basıp paralarını istediler. Değerli herhangi bir şey olan herkes bunu yatağın altına saklamak ya da ülke dışına yollamak istiyordu. 24 saat dolmadan taşınmaz malların değeri yarıya düşmüş ve ruhsal gelip de sınırları diken tel çekmezden önce kaçabilmek telaşının isterisi içinde dış ülkelere kalkan bütün uçaklar dolmuştu. Sokaklarda zafer yürüyüşü yapmış olanlar burjuvaları seyre gittiler ve onların kuyruklar oluşturmaları, banka kapılarına içeri girebilmek için kavgaya tutuşmaları karşısında kahkahadan kırıldılar. Birkaç saat içinde ülke iki uzlaşmaz gruba ayrılmış, bu bölüme yurt içindeki hemen hemen her aileye yayılmaya başlamıştı. Senatör Tureba geceyi yandaşların zoruyla parti merkezinde geçirdi. Dışarı çıkarsa kalabalığın onu tanıyarak ilk lamba direğinin asacağından korkuyorlardı. Tureba kızmaktan çok şaşırmıştı. Yıllardan beri ülke Marksistlerle kaynaşıyor diye türkü çağırıp durmuş olduğu halde şimdi olanlara inanamıyordu. Yine de çöküntü içinde değildi, tam tersine. O ihtiyar kavgacı yüreğinde yıllardır duymamış olduğu bir coşkulu heyecan kıpırdanmaktaydı. Gözleri yaşarmış dava arkadaşlarına, "Seçim kazanmak başka şey, başkan olmak başka şey," diyordu gizemli bir tavırla. Yeni başkanı ortadan kaldırmak fikri henüz kimsenin aklına geçmiyordu. Çünkü düşmanları onu zafere götürmüş olan yasal yollarla silebileceklerinden emindiler. Esteban Treyaba'nın düşündüğü de işte buydu. Ertesi gün bayram yapan halk kitlelerinden korkmaya neden olmadığı anlaşılınca sığınağından çıktı ve kentin eteğindeki bir sayfi evine giderek burada yapılan gizli bir toplantıya katıldı. Başka siyaset adamları, askerler ve gizli servislerince yollanmış bir takım gringolarla buluştu. Yeni hükümeti devirmek için bir strateji tasarlamaya giriştiler. Ekonomik destabilizasyon diyorlardı bu sabotajın adına. Burası geniş taş döşeli, direksiz verandalarla çevrili, koloni stilinde çok büyük bir evdi. Senatör Treyaba geldiğinde evin önünde birçok arabaların daha şimdiden park etmiş olduklarını gördü. İçeride aldığı iltifatlarla karşılandı. Çünkü sağın tartışma kabul etmez liderlerinden biriydi. Ve bu olasılığa hazırlıklı olduğundan gerekli bağlantıları aylar önce kurmuştu. Yemekten sonra avokado soslu soğuk balık, brandy ile pişirilmiş süt domuzu rostosu ve çikolatalı muz. Garsonları savarak yemek odasının kapısını sürmelediler. Burada stratejilerinin ana çizgilerini belirlediler. İşleri bittiği zaman da ayakta durup ana vatan şerefine kadeh kaldırdılar. Ecnebilerden başka herkes bu tasarım uğrunda kişisel servetin yarısını gözden çıkarmaya hazırdı. Ama aynı zamanda canını da vermeye hazır olan tek kişi Senatör Treyaba'ydı. Senatör kesin bir tavırla, "Ona rahat delik vermeyeceğiz bir an bile, çaresiz istifa edecek," diyerek sözlerini bitirdi. General Hurtado, "O işe yaramazsa bu var senatör," diyerek beylik tabancasını masaya bıraktı. Elçilik haber alma servisinin başındaki adam özenli İspanyolcasıyla, "Darbe bizi ilgilendirmiyor general," dedi. "Biz Marksizmin muazzam bir fiyasko olup kendiliğinden çökmesini istiyoruz ki bu kıtadaki bütün insanların kafasından temeli silebilelim. Anlıyor musunuz? Bu sorunu parayla çözümleyeceğiz. Şimdi bile kongrenin birkaç üyesini satın alabiliriz. Onun başkanlığını onaylamasınlar diye. Sizin anayasanıza var bu. Tam çoğunluğu sağlayamadığına göre son seçmeyi kongre yapacak." "Treyaba, bu düşünceyi kafanızdan çıkarın bayım," diye bağırdı. "Burada kimseye rüşvet yedirmek yok. Bizim kongremizde silahlı kuvvetlerimiz satın alınamaz. Parayı basın yayın kurumlarını satın almak için kullansak daha iyi olur. Böylelikle kamu düşüncesini dilediğimiz gibi yönlendirebiliriz ki gerçekte önemli olan tek şey de budur." "Siz aklınızı kaçırmışsınız. Marksistlerin yapacağı ilk şey basın özgürlüğünü ortadan kaldırmak olacaktır," diye birkaç ses yükseldi. Senatör Treyaba, "Siz benim dediğime bakın baylar," diye karşılık verdi. "Ben bu ülkeyi bilirim. Basın özgürlüğünü asla yok edemezler. Hem zaten seçim platformlarında da var. Demokratik halklara saygı göstereceklerine yemin ettiler. Kendi tuzaklarına düşüreceğiz onları." Senatör Treyaba haklı çıktı. Kongre üyelerine rüşvet yedirmediler ve yasaların kararlaştığı tarihte sol hiç olaysız iktidara geldi. Ve işte o tarihte sağ kin ve nefret yığınağı yapmaya başladı. Seçimden sonra herkesin yaşantısı değişti. Eskisi gibi olup gideceklerini sananlar bunun bir düş olduğunu çok geçmeden anladılar. Bu değişiklik Pedro Tercero Garcia için çok haşin oldu. Şimdiye değin tek düze bir yaşantının tuzaklarından kaçınmayı başarmış, bir gezgin ozan kadar hür ve yoksul yaşamıştı. Ömründe deri ayakkabı, boyun bağı, kol saati takmamıştı. Sevgi, açık sözlülük, kılıksızlık ve öğle uykusu gibi lükslerin tadını çıkarmıştı. Çünkü hesap vereceği kimse yoktu. Yeni türküler yazmak için gereken kaygı ve üzgünlüğü bulmakta gitgide daha güçlük çeker olmuştu. Çünkü yılların geçmesiyle büyük bir iç huzuruna kavuşmuştu. Gençliğinde ona esin vermiş olan isyancılık yerini kendinden hoşnut bir adamın yumuşaklığına bırakmıştı. Sürdüğü yaşam bir Fransiskan keşişinki kadar yalındı. Ne para ne de kudret hırsı yoktu. Ruhsal dirliğine düşen tek gölge Blanka'ydı. Çok genç kızlarla sonu gelmez aşklar yaşamak merakından vazgeçmişti ve artık alnında sevgili olarak yazılan tek kadının Blanka olduğuna inanıyordu. Kafasından onu yasak olarak sevdiği tüm yılların hesabını çıkarıyor ve ömrünün onsuz geçen hiç değilse düşüncelerinde bir anını anımsamıyordu. Seçimden sonra hükümetle birlikte çalışmak gereğinin yarattığı ivedi durum Pedro'nun dengesini alt üst etti. Bu öneriyi geri çevirmesi olanaksızdı. Çünkü baştakilerin de anlattığı gibi solda doldurulması gereken birçok yer için yetişmiş adam kıtlığı çekiliyordu. Pedro Tercero yakasını sıyırmak için ''Ama ben basit bir köylüyüm, eğitim görmüş değilim.'' demişti. Onlar da ''Zararı yok Companero.'' diye yanıtlamışlardı. ''Sevilen bir kişisin. Çam devirsen bile halk senin kusuruna bakmaz.'' Böylece Pedro Tercero hayatında ilk olarak kendini bir masa başında oturur buldu. Emrinde bir özel sekreter ve arkasındaki duvarda kurucu atayı bir kahramanlık savaşında gösteren özentili bir tablo. Bu lüks çalışma odasının parmaklıklı penceresinden dışarı baktığı zaman yalnızca bir avuç gri gökyüzü görebiliyordu. İşi göstermelik ya da arpalık değildi. Sabahın 7'sinden gecenin geç saatlerine kadar çalışıyor, işten ayrıldığı zaman da öyle yorgun düşmüş oluyordu ki Blanca ile her zamanki ateşiyle sevişmek şöyle dursun, gitarının bir tek teline bile dokunamıyordu. Blanca'nın her zaman ileri sürdüğü engellerin yanı sıra Pedro'nun işi yüzünden ortaya çıkan yeni engelleri de aşarak zar zor buluşabildikleri zaman arzudan çok üzgünlük ve umarsızlıkla sevişiyorlardı. Telefonlarla kesintiye uğrayan, zamana karşı yaşayan bir sevişme. Ellerine hiç yeterli zaman geçmez gibiydi. Blanca orospu çamaşırlarını giymekten vazgeçti. Çünkü bunun kendi gülünçleştiren gereksiz bir kışkırtma olduğunu düşünmeye başlamıştı. Sonunda yaşlı bir kırk koca gibi salt birbirlerinin koynunda uyuyabilmek için buluşur oldular. Gündelik yaşamlarının sorunlarını, ülkeyi temelinden sarsan ciddi gelişmeleri konu alan dostça söyleşiler yapıyorlardı. Günün birinde Pedro bir aydan beri sevişmemiş olduğunu algıladı. Onca daha da kötüsü, ne Blanca gerçekte sevişmek arzusu duymuştu ne de kendisi. Bu zangırdattı onu. Bu yaşta cinsel güçten düşmesi için bir neden olmadığını bildiği için ister istemez buna sürdüğü yaşam tarzına ve edinmiş olduğu bekar adam huylarına yordu. Blanca ile normal bir yaşam kurabilse, Blanca dirlik dolu bir yuvada her akşam onu bekliyor olsa her şeyin değişeceğini düşündü. Artık lamıcımı yok, onu evleneceğini, çünkü kaçamak aşktan sıkıldığını ve bu yolda yaşayacak yaşının geçtiğini bildirdi. Blanca bundan önce kaç kereler vermiş olduğu yanıtı verdi ona. ''Bir düşünmem gerek sevgilim.'' dedi. Pedro'nun o dar yatağın üstüne çıplak oturmaktaydı. Pedro onu soğukkanlıkla inceledi ve yılların onu güzelliğini kemirmeye başlamış olduğunu gördü. Blanca eskisinden daha toplu, daha hüzünlüydü. Elleri romatizmadan yamru yumru olmuştu ve yıllar önce Pedro'ya geceleri uyku vermeyen memeleri yavaş yavaş ama kesinlikle durmuş oturmuş, yaşını almış bir kadının yayvan kucağına doğru sarkmaktaydı. Yine de Pedro tıpkı gençkenki gibi Tremaria'daki ırmağın kıyısına, sazların arasında seviştikleri zamanlardaki gibi güzel buluyordu onu. Zaten yorgunluğunun şehvetinden baskın çıkmasına bu yüzden yanıyordu ya. ''Neredeyse yarım yüzyıldır düşünüp duruyorsun bunu.'' diye konuştu. ''Bu süre yeter. Ya şimdi ya da hiçbir zaman.'' Blanca şaşılamadı. Çünkü Pedro'nun bu ona ilk ultimatom verişi değildi. Pedro ne zaman genç sevgililerinden birini bırakıp da onun yanına dönse, onun aşkını elinde tutmak ve bağışlamak için çırpınırcasına ''Evlen benimle.'' diye buyururdu. Yıllarca çok mutlu yaşadığı işçi mahallesinden taşınıp orta sınıf bir apartman dairesine yerleşmeye razı olduğu zaman da aynı şeyi söylemişti. ''Ya şimdi evlenirsin benimle ya da birbirimizi hiç görmeyiz.'' Blanca bu kez Pedro Tercero'nun kararının karar olduğunu algılayamadı. Kızgın ayrıldılar. Blanca yerde yayılmış duran giysilerini çarçabuk toplayarak giyindi. Saçını dolayıp topuz yaptı. Topuzunu yataktan toplayıp bir avuç firketeyle başına tutturdu. Pedro bir sigara yakmıştı. Giyindiği sürece gözlerini ondan hiç ayırmadı. Blanca ayakkabılarını da giydi ve kapıdan ona elini sallayarak veda etti. Ertesi gün Pedro'nun telefon edeceğinden, yine her zamanki gibi Aluvala'yla barışacaklarından hiç kuşkusu yoktu. Pedro yüzünü duvara döndü. Acı bir sırıtışlı ağzı tek bir çizgi olup çıkmıştı. Ancak aradan 2 yıl geçtikten sonra karşılaşacaklardı. Bunu izleyen günlerde Blanca onun eskiden bir her zaman yaptığı gibi yine kendisiyle bağlantı kurmasını bekledi. Pedro onu hiç düş kırıklığına uğratmamıştı. Kendisi evlenip de bir yıl ayrı kaldıklarında bile. O zaman bile gelip onu arayan Pedro olmuştu. Ne var ki aradan 3 gün geçip de ondan ses çıkmayınca Blanca telaşlanmaya başladı. Yatağında aman dinlemez bir uykusuzun pençesine dönüp durur oldu. aldığı yatıştırıcıların dozunu iki katına çıkardı. Yine migrenlerine, nörajilerine gömüldü. Ve boş kalıp da düşünmemek çabasıyla fırınında Noel için yüzlerce kreş canavarı pişirerek kendi kendini serseme çevirdi. Yine de sabırsızlığını baskı altında tutamıyordu. En sonunda dayanamayarak bakanlığına telefon açtı. Bir kadın sesi Copenaro Garcia'nın toplantıda olduğunu, telefona gelemeyeceğini bildirdi. Ertesi gün Blanca yine telefon etti. O hafta her gün telefon etmeyi sürdürdü. Ama sonunda Pedro'ya bu yoldan dünyada ulaşamayacağını kavradı. Babasına kapmış olduğu o muazzam gururunu zorla yuttu. En güzel elbisesiyle striptizcilerinkine benzeyen jartiyerini giydi ve Pedro'nun evine yollandı. Anahtar kilidi uyumayınca zil çalmak zorunda kaldı. Kapıyı gözleri okul çocuğu gibi bakan burma bıyıklı bir dev açtı. Blanca içeri çağırmadan "Companero Garcia burada değil," dedi. Blanca Pedro'yu yitirmiş olduğunu işte o zaman anladı. Bir an gelecekteki yılları gözünün önünden geçer gibi oldu. Kendini uçsuz bucaksız bir çölde ömür tüketirken gördü. Zamanı öldüren işlere dalmış, sevdiği tek adamdan, ilk çocukluğunun ta gerilerde kalmış günlerinden bu yana onu sarmalamış olan kucaktan uzaktı. Merdivene oturdu ve hüngür hüngür ağlamaya başladı. Burma bıyıklı adam kapıyı usulca kapadı. Blanca bu olanı kimseye söylemedi. Alba Pedro Tercero'yu sorduğunda Blanca kaçamaklı yanıtlar veriyor, onun hükümetteki yeni işinde çalışmaktan başını kaşıyamadığını söylüyordu. Zengin hanımlarla Mongoloid çocuklara ders vermeyi sürdürdü. Hatta gecekondu mahallelerinde yeni beceriler edinmek için örgütlenen kadınlara bile seramikçilik öğretmeye başladı. İlk olarak ülkenin politik ve sosyal yaşantısında etkin bir rol üstleniyordu. Örgütlenme şarttı. Çünkü sosyalizme giden yol çabucak bir savaş alanına dönüvermişti. Bir yandan ahali zaferini kutluyor, saç ve sakallarını uzatıyor, birbirini companero diye çağırıyor, unutulmuş folklor ve yerel sanatları canlandırıyor ve ellerine geçen bu yeni erki kullanmak için herkesin aynı zamanda konuşup hiçbir konuda anlaşamadığı uzun işçi toplantıları düzenliyorlardı. Öbür yandan sağ ekonomiyi tuzla buz edip hükümetin yüzünü kara çıkarmak için peş peşe stratejik edimler gerçekleştiriyordu. Çok etkin olan basın yayın onların denetimindeydi. Hemen hemen sınırsız parasal olanakların yanı sıra sabotaj programına gizlice para yatıran gringoların desteğine de sahiptiler. Birkaç ay içinde sonuçlar gözle görünmeye başladı. İnsanların hayatlarında ilk kez temel ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra eskiden beri istedikleri birkaç şey alabilecek paraları vardı. Ama alamıyorlardı çünkü dükkanlar hemen hemen boştu. Çok geçmeden ortaklaşa bir karabasana dönüşecek olan mal darlığı başlamıştı. Ev kadınları güneşle bir kalkıyor, bir sıska tavuk, bir düzine çocuk bezi, bir rulo tuvalet kağıdı alabilmek için sonu olmayan kuyruklarda sıraya giriyorlardı. Ayakkabı cilası, dikiş iğnesi ve kahve, süslü kağıtları sarılıp yaş günleri gibi özel durumlarda armağan verecek birer lüks eşya olup çıktılar. Darlık kaygısı ve gerilimi boy göstermişti. Ülke ortadan süzüm ona kalkacak olan malların söylentileriyle çalkalanıyordu. Ve insanlar buna önlem olarak ne bulurlarsa alıyorlardı, hiç düşünmeden. Ne satıldığını bile bilmeden kuyruğa giriyorlardı. Yeter ki herhangi bir şey almak fırsatını kaçırmasınlar, bu şeye ihtiyaçları olmasa bile.